Ayrım 7.
Diğer yandan uzmanlaşmış hücrelerin yaşam biçimleri kalıcı olarak belirlenmiştir. Ömür boyu deri hücresi deri hücresi olarak, kas hücresi kas hücresi olarak, beyin hücresi de beyin hücresi olarak kalır. Her hücre çeşidinde deri mi, kas mı yoksa beyin mi olduğunu belirleyen birkaç gen işletilir ve diğer bütün genler, diyelim ciğer, kemik ya da böbrek olmak için durdurulur. Ve hücre her neyse sonuna kadar da o olarak kalır. Bakteriler buna göre genleri hızlı ve kolayca harekete geçirip durdurabilecek araçlar gereksinirler. Uzmanlaşmış hücrelerde çoğu genler sürekli durdurulmuş, birkaçı da sürekli işletilir durumdadır. Bakterinin bu kolay çalıştırma durdurma mekanizması uzmanlaşmış hücrelerde kullanılana benzemeyebilir. Ne var ki şu anda elimizde en iyi anladığımız model bakteri sistemidir. Hiç olmazsa teorik olarak temelde durdurmayı veya çalıştırmayı sağlamak için kullanılmasını düşünmek zor değil. Biçimin oluşumu. Embriyogenezde temel problem olarak gen ifadesine bakıyorduk. Oysa ilk göze çarpan yan biçimin oluşumu. Heykel dökme sürecindeki hüner, yumurtadan bebeğe dönüşümün akıl almaz mimari başarısı. Örneğin bize oluşturan tüm özel doku ve organlar bir iskelete asılmıştır. Kemik bütün diğer yapının yanı sıra embriyoda gelişir. Sıradan görünüş hücrelerden başlayarak içinde kalsiyumun sert bir yapı oluşturmak için biriktirdiği yeni bir doku belirir. Bu doku sert ve olağanüstü güçlüdür. Bir organizmanın ağırlığını ömür boyu taşıyabilecek nitelikte yapılmıştır. Kırıldığı zaman da yeniden kendini onarabilir. Böylesine bir yapısal biçimlendirme süreci nasıl ortaya çıkıyor? Bu anlaşılması zor bir problem. Ve yine bir model sisteme başvurmamız gerek. Bakteriler insanlar gibi virüs enfeksiyonuna karşı dirençsizdirler. Her bakteri virüsünün, buna bakteri yiyen anlamında bakteriyofaj denir, kutu gibi içine DNA'nın saklandığı bir kafası ve enjektör iğnesi gibi kullandığı bir kuyruğu. Bu kuyruğun ucunda da bakterinin yüzeyini yakalayan örümcek gibi bacakları vardır. Sonra virüs kendisini bir enjektörmüşçesine, ki aslında öyledir de, DNA'sını kuyruğundan bakteriye geçirir. Virüsün DNA'sı bakteriye girer girmez idareyi ele alır. Bakterinin protein yapan makinesine, bundan böyle bakteri proteini yapılmayacağını belirten bir sinyal gider. Ribozomlar ve tRNA makinesi, virüsün kendi DNA'sından üretilen ve mRNA'lar tarafından çabucak kendi yararını işleyecek hale dönüştürülür. Kısa bir süre sonra bakteri fabrikası virüs proteini parçaları yapmaya başlar. Yeni kafalar, kuyruklar ve bacaklar yapılır. Her şey virüsün DNA'sı tarafından yönetilir. Bundan kısa bir süre sonra bakterinin içinde virüs kafalarının biriktiği görülür. Yeni yapılmış virüs DNA'ları bunların içine yerleştirilir ve tamamlanmış virüsler ortaya çıkar. Her bakteri hücresinin içinde 100 kadar virüs onu sıkı sıkıya dolduracak biçimde birikir. Zamanı gelince virüsler bakterinin zarını yarıp onu öldüren bir enzim salgılayarak kaçar. Bütün bu vahşi yıkım yarım saatten az bir zamanda gerçekleşir. Bu olguda biçimin oluşumunun basit bir modelini görebiliriz. Ele geçirilen fabrikada virüsün değişik parçaları kendi DNA'sının verdiği talimatlarla ufak bir bina yapar gibi bir araya getirilir. Bunun dikkatle programlanmış bir zaman aralığında ortaklaşa gerçekleştirilen bir işlem olduğu görülebiliyor. Öyle ki genler virüsün değişik parçalarının yapımına bir sırayı izleyerek başlanmasını denetliyor. Doğru parçalar doğru sırada yapılıyorsa belirli biçimin kendiliğinden bir anda oluşması çok güçlü bir olasılık gibi görünüyor. Bu modelin çok daha karmaşık, gerçek embriyogenez olgusuna ne kadar ışık tutacağı belirsiz. Ama modelin yararlılığı, bakteriden çok daha basit bir organizma olan virüsün gen kompozisyonu üzerine oldukça tam bir bilgi sahibi olmamızda yatıyor. Ayrıca olayların sırasını denetleyip istediğimize göre ayarlayabiliyoruz. Ve çok karmaşık olmayan 3 boyutlu bir biçimin oluşumunu bir elektron mikroskobu ile kolayca izleyebiliyoruz. Hücre bölünmesini başlatmak ve durdurmak. Embriyo hızla bölünen bir hücre kütlesidir. Bu korkunç hızlı büyüme işi doğumdan sonra çocukluk boyunca gittikçe yavaşlayarak yetişkinliğe erişene kadar sürer. Yetişkinlikte hücre bölünmesi durur. Bir organizmanın bütününde her organın, her dokunun hücreleri büyümenin tamamlanmasına çok titiz ve dikkatli işbirliğiyle katılırlar. Hücreler büyümeyi ne zaman durduracaklarını nereden biliyorlar? Oluşumuna katkıda bulundukları organların tam büyüklüğe eriştiğini onlara söyleyen ne? Bu olgu normal hücrelerin bedenin dışındaki davranışında da gözlemlenebilir. Birkaç normal hücre bir cam kabın ortasına bırakıldıklarında hemen yanlarındaki komşu hücrelerle sürekli ilişkili olarak bölünmeye başlarlar. Ve en uçtaki hücreler kabın kenarlarına dokununcaya kadar kabın yüzeyini tek hücre kalınlığında bir tabaka halinde örterler. Kenara ulaşılınca bütün hücreler bölünmeyi durdurur. Bölünmeyi durduran sinyalin özelliği nedir? Bunun cevabını bilmiyoruz ama araştırmayı sürdürüyoruz. Bilmecenin en azından bir bölümüne cevap getirebilecek iddialı bir model sistemimiz var. Bu modelin uygulanabilme kolaylığına hayranım. Üzerine yıllar harcadığım için ona karşı özel bir düşkünlüğüm var. Rejenerasyon, yenilenme. Bir kurbağa yavrusunun kuyruğunu kesip onu yeniden suya bıraksam yara çabucak iyileşir. Ve ondan sonraki 3 haftada gerçekten çok ilginç olaylar olur. Yaradan tümüyle yeni bir kuyruk ürer. Tam ve mükemmel bir kuyruk. Bir salamanderin de buna benzer biçimde ayağını koparsam yerine yenisini yapar. Deniz yıldızı ve istakoz da öyle. Bu olguya rejenerasyon, yenilenme denir. Bunun kendi bedenimizde de örneği vardır. Kopunca kollarımızı, bacaklarımızı yerine getiremeyiz. Ama karaciğerimiz bir kazada zarar görse, bir parçasının ameliyatla alınması gerekse, karaciğer 1-2 gün içinde eski büyüklüğüne erişir. Bu özel durumun laboratuvarda benzerini yapabiliriz. Ameliyatla bir farenin karaciğerin 1/3'ünü alabilirim. Fare anesteziden birkaç dakikada ayılır. 1-2 saat içinde yemeye başlar ve 3 gün sonra karaciğerin 1/3'ü normal ve sağlıklı olarak yerine gelmiştir. Bir karaciğerin yapması gereken her şeyi yapmaktadır. Bütün bu olaylarda 2 dramatik nokta görülür. Birincisi, hayvanın bir parçasının ayrılması eskiden her şeyin sakin olduğu bu bölgede çok hızlı bir hücre bölünmesine yol açar. İkincisi, bu parça yerine gelince hücre bölünmesi durur. Şaşırtıcı olan bu bölgedeki hücrelerin bölünmeye gerek olduğunu ve iş bitince durmak gerektiğini bilmeleridir. Bu hücrelerin içinde onlara bölünmeye başlamalarını ve eksik organı tamamlamak için yeterince bölündükleri zaman durmalarını söyleyen nedir? Bir zamanlar bunun cevabını bulmak için kopan parçanın yerine yeni hücreler üreten bir karaciğerden parçalar alıp bunları normal, bölünmeyen karaciğer hücrelerine karıştırıyordum. Kopanı yerine getirmek için üreyen hücrelere daha çok hücre yapmalarını söyleyen bir kimyasal sinyal varsa bunu normal hücreleri de etkileyip onların daha hızlı protein yapmalarını sağlayacağını düşünüyordum. Diğer yandan eğer normal hücreler yenileme hücrelerini yavaşlatacak bir kimyasal mesajı içeriyorlarsa bunu da anlayabilecektim. İyi bir fikir, İyi bir model. Ama deneyler sonuçsuz kaldı. Sisteminiz çok karmaşık. Olanları bir türlü kavrayamıyoruz. Yaşamın kanunlarını açığa çıkartmakta üst üste sağlanan başarılardan söz eden öykümüzde bir deneysel başarısızlığın yeri yok gibi gelebilir. Bence tersini, bu öykümüzün gerçekçiliğini arttırır. Aslında şimdiye kadar bilim adamlarının yaptıkları deneylerin çoğu başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Başarısızlıklarımızdan ders alıp bize sonunda iyi bir ilham sağlayacak daha iyi deneyler tasarlayabiliriz. Meslektaşım Dr. Nancy Buher, yenilenme olayı üzerine bilgiye belki de diğer bilim adamlarından çok daha fazla katkıda bulunmuştur. Önemli çalışmalarından bazıları farelerden yapışık ikizler yapmayı içeriyordu. İki fareyi iyi bir ortak dolaşımlar olacak biçimde birbirine dikiyordu. Kan ikisinin arasında kolayca dolaşıyordu. Sonra farelerden birinin karaciğerinin 1/3'ünü alıyor ve bu ciğerin eksik kısmı yerine gelene kadar diğer farenin karaciğerinin de büyüyüp büyümediğine bakıyordu. Büyüdü. Bu, yenilenme yapan karaciğerin kan dolaşımına bir şey kattı ve bunun diğer farenin karaciğerine ulaşınca onun da büyümesinin neden olduğu sonucunu gösterdi. Nancy Buher ve birçok başka bilim adamları bu maddenin ne olabileceğini anlamaya çalıştılar ama henüz bir başarı elde edilmiş değil. Embriyogeniz üzerine bilinmeyenler bilinenlerden çoktur. Yinelersek embriyogeniz konusunda bazı ilginç şeyler üzerinde durduk. Bir arada kalabilecek yapışkanlığı elde etmek için bölünen hücrelerin özel yeteneklerinden, bir organizma oluşturmak için gerekli olan uzmanlaşma konusundan, biçimin oluşumundan ve son olarak uzun embriyogenez sürecine dur emri veren, çocukluk ve yetişkinliğe ulaşma işleminin bittiğini bildiren sinyalden söz ettik. Bunlar son derece karışık olguların yalnızca 1-2 önemli noktası. Cahilliğimiz hala bildiklerimizi kat kat geçiyor. Bu hiç de şaşırtıcı değil. Embriyogenez bütün yeteneklerimizi kullanmamızı gerektiren bir probleme benziyor. Ve biyoloji biliminin temelinde yatıyor. Biraz heyecanlı, biraz da kışkırtıcı bir konu. Çünkü ilk bakışta çözülemeyecek hiçbir zor yanı yokmuş gibi görünüyor. Kısa bir süre sonra, daha önceki bölümlerde anlattığımız yaşamın evrensel kanunlarını kavradığımız gibi, embriyogenizi anlayacağımıza inanıyorum. Embriyogenizin anlamadığımız yanları, kanserin anlamadığımız yanlarına çok benziyor. Gerçekte bazı araştırmacılar, kanser açıklamasının embriyogenizin anlaşılmasını gerektirdiğini düşünüyorlar. Kanser bazı bakımlardan insanın embriyogenizindeki o çok üstün denetleme yeteneğini yitirdiği zaman ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Örneğin kanser hücrelerinin başıbozuk davranışları hücre yapışkanlığının yok olmasıyla ilgili olabilir. Şimdi bu konuyu daha yakından incelemeliyiz. 8. Bölüm Kanser. Sorun içeride bir şeylerin olup normal bir hücrenin kanser hücresine dönüşmesiyle başlar. Kanserin kökeninin tek hücrede oluşu, yaşamın ilkeleri üzerine yazılmış bir kitapta bir bölümün kansere ayrılmasını gerekli kılıyor. Kanser konusunda açıklama arayanların kitabımızda daha önce anlattığımız konularla da ilgilenmeleri gerekir. Berilyum ve kanser. Berilyum adlı maden tavşanlarda çok kötü kemik kanserlerine yol açıyor. Bu araştırmacı olarak ilk çalışmaya başladığım sıralarda floresan lamba üretiminde çalışan işçilerde görülen ölümler üzerine eğilen bazı bilim insanları tarafından bulunmuştu. İşçilerin akciğerleri, lamba tüplerinde kullanılan bazı malzemelerin etkisiyle bozuluyordu. Araştırmacılar beryum içeren fosforlu malzemeyi hayvanlara verdiler ve birkaç ay sonra kemik kanserleri görüldü. Kanserler hızla büyüdü, bedenin diğer kısımlarına yayıldı ve hayvanların 1-2 hafta içinde ölmelerine neden oldu. Beryum insanlarda hiçbir zaman kansere yol açmaz ama akciğerlere zarar verir. Zaten artık floresan lamba yapımında da kullanılmıyor. Tıbbiyeden mezun olur olmaz beryumun nasıl kansere yol açtığını bulmayı kendime iş edindim. Önce kütüphanede benden önceki bilim adamlarının beryumun canlı sistemlerdeki davranışı üzerine neler yapıp yapmadıklarını araştırdım. Çok az şey yapılmıştı ama bilinen ilginç bir nokta vardı. Son derece küçük miktarlardaki beryum bedendeki fosfataz denilen önemli bir enzimin çalışmasını durduruyordu. Bu enzim kemik için özellikle önemlidir. Çünkü kemiği sertleştiren kalsiyum fosfat maddesinin toplanmasına yardımcı olur. Bilinen başka bir gerçekte fosfataz enziminin işe yaraması için normalde magnezyum metaline gereksinimi olmasıydı. Beryum atomik yapısı bakımından magnezyumun çok yakın akrabasıdır. O zaman şu soru akla geliyor. Beryum magnezyumun yerini alıp fosfatazı zehirliyor olabilir mi? Cevap evet oldu. Beryum enzime giriyor, magnezyumu dışarı atıyor ve böylece enzimi işe yaramaz hale getiriyor. Beryum ve büyüme. Ben konuya girdiğimde durum böyleydi. Problemi kafamda tartarken aklıma bana güzel görünen bir fikir geldi. Neden büyüme için magnezyuma gereksinen basit bir model sistemle çalışılmasın? Eğer beryumun büyüme üzerine bazı etkileri olduğu görülürse ve bunlarla sistemin magnezyumu olan gereksinim arasında bir bağlantı kurulabilirse, beryumun hücre büyümesini nasıl etkilediğini anlamaya birazcık yaklaşmış olabilirdim. Çalışmak için seçtiğim basit model sistem bitkilerin büyümesiydi. Bitkilerdeki bütün klorofil molekülleri magnezyum içerir. Klorofil, tıpkı bazı enzimler gibi magnezyum olmazsa işlevini gereğince yerine getiremez. Belki beryumun magnezyumu klorofilden dışarı çıkarıp bitkilerin büyümesinde değişime yol açması beklenebilirdi. Çalışmaya serada, içinde bitkilerin beslenmesi için gereken her şey ve bu arada normal bir miktar magnezyum bulunan bir solüsyon içinde şişede yetiştirilen domates bitkileriyle başladım. Bu bitkiler birkaç hafta içinde çok güzel geliştiler. Başka bir grup bitki içinde beryumun da bulunduğu benzer bir ortama konuldu. Bunların büyümeleri beryumsuz grubun büyümesiyle aynı düzeydeydi. Bunun üzerine beryumun yeterince magnezyum bulunduğu zaman herhangi bir probleme neden olmadığı sonucuna vardım. Üçüncü grup bitkide standart magnezyum miktarının yarısı verilerek yetiştirildi. Bu bitkiler bir hafta kadar büyüdüler, sonra sarardılar, sarktılar ve öldüler. Bu magnezyum eksikliğinin beklenen etkisiydi. Yarım ölçü magnezyum yetmemişti. Dördüncü grup bitkiye, üçüncü grup kadar magnezyum ve ikinci gruba verilen kadar bol beryum verildi. Sonuç dramatik ve tatmin ediciydi. Bu bitkiler güzel geliştiler ve her yönüyle birinci ve ikinci gruptakiler kadar sağlıklıydılar. Ulaştığım sonuç kaçınılmazdı. Beryum, bitkinin magnezyum gereksiniminin en az yarısını kadar karşılayabiliyordu ve magnezyumdan yoksun bırakılmış ölüme mahkum bitkilerin oldukça normal büyümelerini sağlayabiliyordu. Buraya kadar her şey çok güzel. Bundan sonraki adım, beryumun klorofil moleküllerine girip magnezyumu dışarı atıp atmadığının incelenmesiydi. Dört grup bitkinin klorofilini de analiz ettim. Hepsinde de magnezyum olup beryumdan iz olmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu sonuç cesaret kırıcıydı ama gerçeğe karşı söyleyecek bir şeyim yoktu. Yine de beryum normal olarak magnezyumun bitkilerde yaptığını yapabiliyordu. Bütün deneyleri ufacık tek hücreli yeşil ak kültürlerini kullanarak yeniledim ve tümüyle aynı sonuçları elde ettim. Bu öyküyü neden anlattım? Birincisi bu kanser araştırmalarında kafa karıştıran bir problem. İlginç bir model sistem, çekici ve çözülmemiş bir esrar. İkincisi bilimde olayların nasıl geliştiğini iyi resimliyor. Bir fikir beklenen dramatik sonuça ulaşabilir ama beklenen açıklama da yanlış çıkabilir. O zaman daha iyi bir öneriye gereksinim var. Üçüncüsü, ileride ne yapacağım üzerine kritik bir seçim gerektiği bir anda, bu beryum problemindeki deneyimin beni bir öneri getirip bunu deneyle sınayabildiğime inandırdı. Böylece bilimde kariyer yapabileceğimi anladım. Teorimin yanlış olması beni hiç rahatsız etmedi. Çoğu düşünceler yanlıştır ve insan yaşam boyunca birkaç tane daha iyi düşünceye rastlarsa şanslıdır. Bu problem üzerine 2 yıl daha çalıştım. Magnezyuma dayalı bitki enzimlerinde, beryumun magnezyuma bağımlı bitki enzimlerindeki magnezyumla rekabeti konusunda ilginç buluşlar yayınladım. Ama o zamandan beri ne ben ne de bir başkası bu basit metalin bitkilerin büyümesindeki yerini veya tavşan kemikleri üzerindeki etkisini açıklayamadık. Önemli bir çözülmemiş problem, yeterli bir çözüm bekliyor. Kuşkusuz basit bir metalin kanser üretmesi ancak çok yetenekli bir bilim adamının ele alabileceği bir konu. Kanser nedir? Kanserin ne olduğunun açık bir resmini yapalım. İlk yaklaşımda kanserin hücrelerde kalıtımla geçirilmiş anormal davranış olduğunu söyleyebiliriz. Bu anormal davranış bedenin herhangi bir yerinde, herhangi bir hücrede ve herhangi bir zamanda başlayabilir. Kanserli hücre davranışının iki ana özelliği vardır. 1- Kanser hücreleri komşuları olan normal hücrelere göre daha hızlı çoğalırlar. Son bölümde gördüğümüz gibi normal hücrelerin bir büyüme dönemi vardır. Ama bu sonraları yetişkinliğe ulaşılınca durur. Yenilenme yapan karaciğerde de orijinal büyüklüğe varılınca hücre bölünmesi biter. Kanser hücreleri bir besin kaynağı bulunduğu sürece hiçbir zaman bölünmeyi durduramazlar. 2. Kanser hücrelerin etraflarındaki hücrelerle her zamanki ilişkilerinde değişiklik olur. Öyle ki nispeten daha bağımsız, egoist ve kötü komşu gibi davranırlar. Hücre yapışkanlığının embriyogenezin önemli bir özelliği olduğunu hatırlayacaksınız. Bölünen hücreler yüzeylerindeki özel proteinler sayesinde komşularıyla birbirine yapışma eğilimindedirler. Normal hücrelerin bu temel niteliğinin kaybolması habis büyümeye yol açan önemli bir unsur olmalıdır. Yukarıdaki iki özelliğin birleşmesi, yani hücre bölünmesinin artan hızı ile birlikte hücre yapışkanlığının kaybolması öldürücüdür. Bu, yeni ve uyumsuz garip bir dokunun doğduğu noktadan hızla yayılarak büyümesi demektir. Sonuçta hücreler metastaz yapabilirler. Başka bir deyişle kan dolaşımıyla bedenin başka yerlerine gidip oralarda yeni kanserli koloniler oluşturabilirler. Ve zamanla bölünen rahat durmayan hücreler içine doğdukları bedeni öldürürler. Bedenin dışında kanser. Tıpta araştırmacılar ne zaman problemli bir parçayı bedenden alıp basit bir cam kaba koysalar çözüm üzerine imser olmaya başlıyorlar. Bu önerilerinin denetlenebilen, el altında bir sistemle kritik deneylerle sınanabilirliği anlamına geliyor. Kanser daha önce de belirttiğimiz gibi hücrelerin hastalanmasıdır. Hücreler bedenden alınıp laboratuvarda cam kaplarda incelenebilirler. Böyle kolayca incelenebilen insan hastalığı sayısı çok azdır aslında. Gelin cam kaplardaki normal hücrelerin ve kanserli hücrelerin davranışlarını inceleyelim. Önce bir kabın ortasına bir iki normal beden hücresi koyacak ve onları besleyici bir sıvıyla örteceğiz. Birkaç günlük bir dönem süresince sürekli camla ve birbirleriyle ilişkide olarak durmadan bölünürler. Hücreler kabın kenarlarına ulaştıkları zaman bölünmeyi durdururlar. Bundan sonra hücreler tek kat hücre derinliğinde bir tabaka halinde dengeli, iyi komşuluk ilişkiler içerisinde kalırlar. Hücrelerin ufak bir bölümünü camdan kazıyıp alırsak, yaranın yanındaki hücreler bölünmeye başlayıp kısa zamanda boşluğu doldurur. Boşluk tek tabak hücreyle kaplanınca hücre bölünmesi yine durur. Dikkat ederseniz bu davranış yenileme yapan hücrelerinkine temelde benziyor. Ama onlarınkinden daha basit. Yenilenmede de bölünme önceden belirlenmiş bir sınıra, orijinal organ büyüklüğüne ulaşana kadar hızla sürer. İki sistemde de bizi normal hücrelerin ne zaman durmak gerektiğini bildiklerine inandıran bir davranış var. Şimdi kanser hücrelerinin davranışını gözleyelim. Birkaç tanesini bir kaba koyup ne yapacaklarına bakalım. Bölünüp kabı kaplamaya başlıyorlar. Normal hücrelerden pek farkları yok. Ama kabın kıyısına eriştikleri zaman normal hücrelerle benzerlikleri kalmıyor. Bölünmeye devam ediyorlar. Öyle ki düzensiz bir biçimde gittikçe daha çok hücre üst üste birikiyor. Hücreler büyümeyi nasıl durduracaklarını unutmuşa benziyorlar. Sürdürülen bölünmeye şimdi engel olabilecek tek şey besin yokluğudur. Kanser hücrelerinin başka hiçbir hücrede bulunmayan bir özelliği var. Ölümsüz müşçesine sınırsız çoğalma yeteneği. Gerçekten de bazı kanser hücreleri kurbanlarının bedenlerinin dışında çok uzun bir süre yaşıyorlar. Bu olgun en ünlü örneği 1951'de rahim kanserinden ölen Henriet Lacks'ın da ameliyatla alınmış kanser hücreleridir. Kadıncağız daha sonra bu kanserden öldü ama kanserli hücrelerinin bir kısmı cam kavanozlara konup bunlara besin verilmişti. Bölünmeyi sürdürdüler. Bugün HeLa hücreleri olarak biliniyorlar. Hala canlılar ve bölünüyorlar. Kanser araştırmasında yaygın olarak kullanılıyor. Kanserli hücreler bedende nasıl davranıyorlarsa cam kapta da öyle davranıyor. Normal hücrelerin uyguladıkları sınırlamalardan vazgeçiliyor. Hücre bölünmesinin yasaklanması, hücreler belli bir boşluğu doldurduklarında veya önceden belirlenmiş bir toplam kütleye eriştiklerinde ortaya çıkar. Bu yeteneğin kaybedilmesi kanserdir. Cam kaplarda yapabileceğimiz bir şey daha var. Normal hücrelere kanser aşılayabiliriz. Hayvanlarda kanser yapan maddeler ekleyerek, özellikle kanser yapan virüslerle insan, beden dışında da hücrelerde hastalığa neden olabilir. Bilim adamı için çok heyecan verici bir olgu bu. Çünkü kanserin neden olmanın her adımı beden dışında, laboratuvarda denetlenebilen koşullarda izlenebiliyor. Kanserin kendisine kan sağlaması. Cam üzerinde büyüyen kanser hücrelerinin tipik olmadığı, üç boyutlu yumuşak dokuya benzeyen bir ortamda yetiştirilmelerinin gerçeğe daha yakın olabileceği düşünülebilir. Bu yapıldığı zaman kanser hücreleri çıplak gözle ancak seçilebilen ufak bir top oluşturana kadar büyüyorlar. Daha fazla büyümemelerinin nedeni besine bu durumda kolay ulaşamamalarıdır. Eğer yakında damar hücreleri varsa küçük kanser hücresi topu onları yeni kan damarları üretmeye tepkilendirecektir. Kan damarları böylece kanser kütlesinin içine kadar uzar ve kanser hücreleri yeniden bölünmeye başlarlar. Kan damarları büyüyüp danlandıkça, besin taşıdıkça kanser kütlesi de oldukça büyük bir hale gelebilir. Kanser bedende kanla beslenmezse gelişemez. Judah Folkman tarafından yönetilen bu araştırma, aynı zamanda kanser hücrelerinin kan damarlarının büyümesine neden olan bir şey salgıladıklarını göstermektedir. Bu salgının ne olduğu üzerine araştırma sürüyor. Ne olduğunu bilebilseydik karşı koyabilir, kanseri besinsizlikten öldürebilirdik. Kanser mutasyonla mı oluşur? Bir hücrenin bu önüne geçilmez özellikleri kazanmasının nasıl bir nedeni olabilir? Tabii bunu henüz bilmiyoruz. Dönüşümün tetiğinin neyin çektiği büyük bir sorun. Ama bedende kanserin başlama biçimi üzerine birkaç şey, akla mutasyonu, başka bir deyişle bir tek hücrenin DNA'sındaki bir değişimi getiriyor. 1. Kanser her zaman bir tek hücrede ani bir değişmeyle başlar görünüyor. 2. Hücre bir defa hastalanınca ondan üreyenlerin hepsi hastalıklı oluyor. Yani kötü özellik hücreden hücreye geçiyor. 3. Kanserli hücreler kendisinden üredikleri normal hücreye göre bir seçim avantajı elde etmişe benziyorlar. 4. Kanser yapan nedenlerin çoğu, örneğin kimyasal maddeler, X ışınları ve UV ışınları aynı zamanda mutasyonunda neden oluyorlar. Öyleyse kanserin çok rastlanan, olabilecek nedenlerinden biri de DNA'da değişme, yani mutasyon. Virüsler ve kanser. Belirli virüs cinsleri kanseri neden olabilir. Şimdi bu gerçeği mutasyonlar konusunda söylediklerimizle ilginç bağlantıları olduğunu göreceğiz. Bakalım güncel kanser araştırmasında yine yerlenen bir model sistemi olarak karşımıza ne çıkıyor. Daha önceki bölümde gördüğümüz bakteriden geçiren virüsü hatırlayacaksınız. Virüs DNA'sını bakteriye geçiriyor ve ondan sonra bütün bakteri makinesi virüsü üretmekle yükümlü oluyor. Ama bazen virüsün DNA'sı bakteri hücresine girince oldukça garip ve beklenmeyen bir şey olabilir. Virüsün DNA'sı sessizce bakterinin DNA'sına eklenebilir. Virüs geni, bakteri geniyle birleşir. Bu durumda yeni virüs yapılmaz. Bakteri hücresi kendisine hiçbir şey olmamışçasına bölünmeyi sürdürebilir. Ama kökte bir değişiklik belirmiştir. Virüsün girdiği bakteri ve ondan üreyenler virüsün DNA'sını da taşımaktadırlar. Özellikleri ve bunun sonucu olarak da davranışları değişmiştir. Olan biten nedir? Virüsün genleri şimdi bakterinin DNA'sının bir parçası olarak işlev yapıyorlar. Mesajcı RNA'nın ne yapacağını dikte ettiriyorlar ve mesajcı RNA'lar bakterinin ribozomuna girip yeni proteinlerin yapılışını bildiriyorlar. Üretilen proteinler bakterinin parçası haline gelip bu arada karakterini değiştiriyor. Özetlersek, bakteri ve bütün ondan türeyenler şimdi bakteri DNA'sının bir parçası olan virüs geninin varlığıyla değişmiştir. Kuşkusuz virüslerin bu yaptıkları berbat bir iştir. Hayvanlarda birçok kanserin nedeninin virüs olduğunu öğrendiğimiz zaman bu olgunun gözümüzde önemi hemen büyüyor. Hayvan hücrelerindeki kanser virüsleri dikkati çekecek kadar bakteri virüslerinin yaptıklarına benzer şeyler yapıyorlar. Hücrelere giriyorlar. Önce kaybolmuş görünüyorlar, sonra genleri hücrenin DNA'sı ile birleşiyor. Hücrenin özellikleri temelli kötü yönde değişiyor. Virüs ve mutasyon öykülerini birleştirirsek belirli bir genelleme yapabiliriz. Virüslerden gelen yeni genler ve mutasyonlar hücrelerde yeni proteinlerin yapılmasına neden olur. Bunlar sırayla daha hızlı büyümeyi, çevresinden kopuk davranışa yol açan yüzey değişmelerini ve diğer kanser benzeri özellikleri başlatabilir. Birçok kanserin nedeni virüslermiş gibi görünmüyor. Bütün insan kanserleri dahil birçok kanserin nedeni virüsler değil gibi görünüyor. Bu, insanlardaki kanserlere virüsler neden olamaz demek değil. Yalnızca bunu kanıtlayamıyoruz.